Ayrım 36, Danimarkalı Yem Henrik Brun, sayfa 386. Kettle hemen iğnesi aradı. Telefonu açar açmaz iğnes, "Niye açmıyorsun telefonunu?" diye azarladı Kettle'i. "Özür dilerim, ceketin cebindeydi, duymamışım, handball maçındaydım," dedi Kettle. "Österreyer'le konuşabildin mi?" "Hayır, bulamıyorum ki adamı, biraz önce buradaydı." "İyi, iyi," dedi İdes. "İyi mi? Saatlerdir sana ulaşmaya çalışıyordum. Sen onunla konuşmadan son bilgileri verecektim sana." "Anlat o zaman." "Şu kamyondaki Moldovyalı kadınlar, sanırım onları İtalya'ya değil de Porto Rosa götürüyorlardı. Michael da o yüzden Metlika sınır kapısından giriş yapıp Porto Rosa gitmişti." "Evet. Bak başka ne buldum. Porto Rosa dünyanın her yanından delegelerin katılacağı bir kongre yapılacakmış. Hotel Riviera'da. Senin beni aldığın oteldi." "Nereden öğrendin?" "Tudiç'ten. Daha doğrusu onun yönlendirmesiyle kendim araştırma yapıp öğrendim."
"Nasıl?"
"Ne kongresi biliyor musun? Uluslararası Handball Federasyonu IHF kongresi," dedi İnes ve devam etmeden önce derin bir nefes aldı. "Slovenya'yı kim temsil ediyor dersin?" "Josip Österreicher." "Österreicher'in gündeminde ise delegelerin 2014 Bayanlar Dünya Kupası finallerinin ev sahipliği yapacak ülkeyi belirleyecek oylamada Slovenya lehine oy kullanmalarını sağlamak var. Böyle bir hayali olduğunu herkes biliyor. Benim gazetemde Österreicher'in amacıyla ilgili yazılar yayınlamış."
"Kadınlar delegeleri razı etmek için odalarına hediye olarak gönderileceklerdi demek. Österreicher'in kadın ticaretinde parmağı var o zaman."
"En azından bunu bilmende yarar var," diye düşündüm.
"Vay canına," dedi Kettle.
"Österreicher'in Michael'ın ölümünde parmağı olabilirdi. Kıskançlık nedeniyle değil, kadın ticareti nedeniyle."
Kettle etrafına bakındı. Bu kez Österreicher'i aramak için değil, orada olmadığından emin olmak için bakıyordu.
"İnanılmaz bir şey İnes. Dinle şimdi. Bu anlattıkların Österreicher'in Michael'ı ortadan kaldırmak için bir nedeni olduğunu ortaya koyuyor. Kadınlar yerine teslim edilmedi. Michael kadınları serbest bıraktı. Susturulması gerekiyordu."
"Evet, olabilir. Sen onunla konuşurken bunları da göz önünde bulundur."
"Tamam. Belki önce biraz sakin olup uygun zamanı beklemek en iyisi. Grado'yla konuştun mu?"
"Hayır, önce seninle konuşmak istedim. Sen ara istersen Grado'yu. Biz de araştırmalarımıza buradan devam edelim."
"Tamam, konuşuruz." Kettle telefonu kapattı, kendi ekseni etrafında 360 derece dönerek tüm meydanı gözden geçirdi. Merdiveni inip parka doğru yürümeye başladı. Telefonunu çıkarıp Grado'yu aradı.
"Alo, ben Grado."
"Merhaba Ivo, ben Kettle."
"Evet, görebiliyorum. Onlarla konuşabildin mi?"
"Sadece Helle Madsen'le konuştum. Österreicher'e ulaşamadım daha. Belki de iyi oldu. Çünkü yeni bilgiler elde ettik."
"Ne?"
"Bu anlatacaklarım sadece bir teori. Kısaca anlatayım. Moldovyalı kadın olayının arkasında Österreicher var. Kadınları Porto Rosa'da yapılacak IHF kongresinde delegeleri etkilemek için kullanacaktı."
"IHF de ne?"
"Uluslararası Handball Federasyonu. Österreicher delegelerin odalarına bu kadınları göndererek 2014 Dünya Şampiyonası finallerinin belirleneceği oylamada Slovenya'yı tercih etmelerini sağlayacaktı."
"Bu teori de nereden çıktı?" diye sordu Grado şüpheyle.
"Bu Österreicher'in Michael'ı ortadan kaldırması için yeter de artar bir sebep. Kadınlar yerine teslim edilmedi. Österreicher'in foyasını meydana çıkaracağından Michael'ın susturulması gerekiyordu."
"Anladım, ilginç bir teori ve yabana atılmaması gerekiyor. Ama telaşla yanlış bir şey yapmayalım. Sen şimdilik onu aramaktan vazgeç, şüphelendiğimizi anlamasın," dedi Grado.
"Anladım, ne yapıyoruz peki?"
"Bir hata yapıncaya kadar attığı her adımı izleyeceğiz. Elimizde henüz hiçbir delil yok. Katilin kim olduğunu da bulmamız gerekiyor. Katil ortaya çıkarsa teorinize göre Österreicher'i de ele verir."
"Katil mi? Katil aynı adam."
"Kettle, beni dinle. Österreicher gibi bir adam böyle işleri hiçbir zaman kendi yapmaz. Tetikçi bulur, onlara yaptırır. Borut ve Mitya onu izliyorlar. Bir hata yapmasını beklemekten başka yapacak bir şey yok şimdilik. Ya da katili bulup kendisine bu işi verenin adını vermesini bekleyeceğiz."
"Katil kim peki? Bogdan mı? Österreicher'in adamı mı? Cinayet soruşturması nasıl gidiyor?"
Bizim tahminimize göre Bogdan hala Slovenya'da. Havaalanlarındaki personel alarmda ama henüz bir sonuç yok. Ines sınır kapısında ondan bahseder bahsetmez aramalara başladık. O anda Ljubljana'daysa ülke dışına çıkmış olması mümkün değil. Belki hala buradadır. Ines'ten intikam almak için bekliyordur. Ama sonunda yakalayacağız onu. Michael'ı o öldürdüyse ve bu işin arkasında Öster Reiher varsa bunu da ortaya çıkarırız. Sabretmemiz lazım. Ve Sivonik'in de kesinlikle bir şey yazmaması gerekiyor dedi Grado.
Hayır haklısın, yazmayacak.
Tamam o zaman, daha sonra konuşuruz. Ketil.
Tamam, iyi günler.
Ketil Grado ile telefonda konuşarak yürürken parkın ortasında bankların olduğu yere gelmişti. Oturup düşüncelerini toparlama ihtiyacı duydu. Sigara paketini çıkardı. Pakette kalan 3 sigaradan birini yaktı. Derin bir nefes çekip havaya doğru üfledi. Yağmur geliyordu. Grado haklıydı. Ines ve kendisinin şu an yapacağı en kötü şey telaşlı hareket etmek olacaktı. Üst düzey bir görevli, tüm bu olan bitenin arkasındaki kişi ise sabırlı olmaları gerekiyordu. Ama bu sabra da dayanmak güçtü. Bilinmezlerle dolu günler geçiyordu. Telefonunu çıkarıp kurcalamaya başladı. Telefonundaki isimlere baktı. Bosna'da aldı, telefona aktardı. Tek Danimarka numarası olan Freya'nın numarasına baktı. Bu numara Ketil'in olayların içine girmesini sağlamıştı. Birileri çemberin aniden daralmaya başladığını düşünmeye başlamışsa ülkeden kaçmak üzere olabilirlerdi. Hızla Slovenya'dan kaçmak için de en uygun yol uçaktı tabii. Uzak ihtimaldi ama Ketil Freya'nın numarasını çevirdi.
Alo, ben Freya.
Ben Ketil.
Merhaba Ketil. Ne kadar uzun bir numara bu. Yarın görüşüyor muyuz? Pazartesi geleceğini söylemiştin.
Tamamen başka bir dünyadan gelen tuhaf bir soruydu bu. Danimarka günlük hayatından gelen bir soru. Freya elbette Ketil'in hangi durumda olduğunu, başından neler geçtiğini bilemezdi. Hayır, yarın gelemiyorum. Burada olan bazı şeyler nedeniyle dönüşümü geciktirmek zorunda kaldım. Ne zaman geleceğimi de bilmiyorum.
Ya,
Freya hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Belki de Ketil'in güzel bir Balkan kadınıyla gönül eğlendirmeye başladığını düşünmüştü. Haksız da sayılmazdı aslında. Anlatması uzun sürer. Gelince anlatırım. Senin yardımına ihtiyacım var yine. Sen işte misin şu anda?
Hayır, bir saat sonra iş başı yapacağım. Ne istiyorsun?
Bana bugün ve yarın Ljubljana'dan ayrılacak uçakların yolcu listelerini gönderebilir misin?
Bütün uçakların mı?
Evet.
Fazla işim olmazsa gönderebilirim ama sadece Adria Hava Yolları'nın listelerine girebiliyorum ben ve bu listeler de kesin liste değil, biliyorsun.
Olsun, o da yeterli.
Çok mu acil?
Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. 2 saate kadar gönderebilir misin?
Deneyeceğim.
Tam listeyi gönder ama şimdi sana vereceğim isimlere rastlarsan beni ara lütfen. Kalem var mı yakınında?
Ketil Freya'nın telefonu elinden bıraktığını duydu. Kısa süre sonra evet, ver isimlere bakalım dedi Freya.
Ketil biraz düşündükten sonra harf harf söylüyorum. İlk isim Yosip, Öster, Eicher.
Evet dedi Freya. Harfleri tekrar etti.
İkinci isim Urebane, Siliç. Belki son harfi J de olabilir.
Başka isim var mı?
Ketil bir süre düşündü. Bir de Bogdane, Kuhar.
Tamam, onu da yazdım dedi Freya.
Ketil biraz düşüncesizce davrandığını fark etti. Bogdan tabii ki kendi adını kullanarak uçak bileti almayacaktı. Ketil çaresizlik içinde davrandığını düşünmeye başladı.
Teşekkürler Freya. Başka isim yok. Yolcu listelerinde bu isimlere rastlarsan beni ara lütfen. Listeleri de bana gönder.
Kafam şu an çok karışık. Bazı isimleri unutmuş olabilirim dedi Ketil.
Ketil, ne oluyor orada? Başın dertli mi?
Sakin ol. Gelince her şeyi anlatacağım. Kopenhag'a iner inmez seni arayacağım.
Tamam, konuşuruz ya da mesajlaşırız dedi Freya.
Tamam dedi Ketil ve telefonu kapattı. Çaresizlik içinde olduğunu düşündüğü bir anda bile bir şeyler yapmanın rahatlığını duydu.
Grado haklıydı. Öster Rayher gibi bir adam cinayet işlemezdi. Sadece ve sadece çok aptalca davranırsa bu işin arkasında olduğu ortaya çıkabilecekti. Tekrar başa dönmüşler gibi hissediyordu Ketil. Michael'ın katilini bulmaya çalışıyorlardı. Önce en alttan başlayıp en üste ulaşacaklardı. Ketil kendini katilin yerine koymaya çalıştı. Bir adamı balkondan iterek öldürünce cinayet silahını saklamak, ortadan kaldırmak gibi bir endişesi olmazdı bir katilin. Buraya kadar her şey iyiydi ama öte yandan silahın dışında parmak izi gibi başka ipuçları vardı ortadan kaldırılması gereken. Aynı zamanda apaçık bir cinayet işleme nedeni de olmaması gerekiyordu ki polis şüphelenmesin. Ya şahitler? Olayın görgü tanıkları varsa bunların da ortadan kaldırılması gerekecekti. Tabii ya, Bogdan şu an bu işle meşguldü. Ketil hemen İğnes'i aradı. Merhaba Ketil, Grado'yla konuştun mu diye sordu İğnes daha alo bile demeden. Evet, bize hak veriyor ama sabırlı davranmamız gerektiğini söyledi. Haberini bekletmen gerekiyor. Hayır, şimdi yazamam. Elimizde belge ispat yok. Bunları temin etmemiz lazım bir an önce dedi İğnes. Bana şu çete elemanlarını seni yakaladıklarında Bogdan hakkında söylediklerini bir anlatsana. Bana onun Ljubljana'da olduğunu ve son kalan işleri bugün ya da yarın halledeceğini söylediler. Cumartesi ya da pazar. Yani dün veya bugün. Neden sordun? Bogdan'ın peşinde olduğu kişi sen değilsin galiba. Yani sen olmadığına çok memnunum tabii ama bir dakika. Ben seni 5 dakika sonra arayacağım dedi Ketil. Ketil kapadı ve hemen Grado'yu aradı. Merhaba Ketil, nasıl durum? Michael Jensen'in bilgisayarına ne oldu? Nerede o bilgisayar? Bizden önce çete alıp götürmüş ya da onu öldürenler. Biz bulamadık bilgisayarı. Adamları yakaladığımızda da öğrenemedik bilgisayarın nerede olduğunu. Sorduğumuzda cevap vermiyorlar, ellerinde olmadığını söylüyorlar. Bogdan'ın elinde olabilir mi? Evet, olabilir. Ketil dişlerini sıktı. Tamam Grado, bence siz bir an önce Helle Madsen'in yanına da koruma verin. Helle Madsen'e mi? Sanırım Bogdan Helle Madsen'in olayı gördüğünü sanıyor, onu susturmak isteyecek. Ne? O bilgisayarda Helle ile Michael'ın arasında bir ilişki olduğunu ve Rimska Caddesi'ndeki dairede buluşacaklarını gösteren mesajlar var. Bogdan'ın Ljubljana'da olmasının nedeni İğnes'i öldürmek değil, son kalan izleri silmek. Çetenin adamları İğnes'i yakaladıklarında söylemişler. Galiba Bogdan Helle'nin olay gecesi Michael'ın apartmanına geldiğini ve bir şeyler gördüğünü düşünüyor. Potansiyel bir şahidi ortadan kaldırmak isteyecek. Michael'la Helle'nin arasında bir ilişki mi varmış? Neden bana söylemedin? Sen ne zamandan beri biliyordun bunu? Dün öğrendim. Gerçek bir ilişki değilmiş. Artık önemi de yok. Bogdan'ın Helle'yi öldürme ihtimali var ve Helle'nin korunması gerekiyor. Turbo diskotekte karnaval partisi var. Oraya gidiyor şimdi Helle. Oraya birkaç adam göndersen iyi olur bence. Bir dakika. Bogdan Österreicher'in adamıysa böyle bir şey yapamaz. Österreicher buna izin vermez. Karısından kurtulmak isteseydi bunu çoktan yapardı dedi Grado. Ya peki içerideki çete Bogdan'ı yönetiyorsa ya da kendi başına veya sezgilerine göre hareket ediyorsa, yalnız kaldığını düşünüyorsa, paranoyak, sınır tanımaz ve acımasız bir katilse, sen söyledin öyle biri olduğunu. Ketil, Österreicher'in hata yapmasını bekleyerek onu izlediğimiz şu günlerde Helle'yi de izlemeye başlayamayız. Österreicher'in dikkatini çeker. Belki bizim açımızdan dosyanın kapanmadığını fark eder. O zaman da onu köşeye sıkıştıracak bir şey bulamayız dedi Grado. O zaman sen kendin gel, ben oraya gidiyorum şimdi dedi Ketil ve koşmaya başladı. Bir yandan da telefonunu kapatmaya çalışıyordu. Biraz temposunu düşürüp İğnes'in numarasını buldu ve onu aradı. Bu arada şiddetli bir yağmur başlamıştı. Alo Ketil, ne var? İğnes beni dinle, sen ve seni koruyan o iki gorilin turbo diskoteye gelmeniz gerekiyor, çok acil. Ama uzatma işte, hemen gelin, gelince anlatırım. Turbo diskotek Ljubljana. Yağmur şiddetini iyice arttırmıştı. Slovenska Caddesi'nde gece kulübünün bulunduğu binanın girişinde diskoteye girmek isteyenler kuyrukta bekliyorlardı. Ketil yıllardır geldiği Ljubljana'da binanın en üst katında bulunan bu gece kulübünün varlığından haberdar değildi. Parktan buraya koşarak gelirken sorduğu kişiler büyük bir hazır cevaplılıkla yolu tarif etmişlerdi. 20 metreyi aşan kuyruğa bakılırsa burası popüler bir mekan olmalıydı. Belki karnaval nedeniyle bu gece daha fazla kişi buraya gelmek istemişti. Kuyrukta bekleyenlerin yarısı karnaval kostümleri giymiş, geri kalanlarsa ya gece kıyafeti giymiş ya da seksi kıyafet tarzını tercih etmişlerdi. Havanın çok soğuk olmasına rağmen mini etekler altında uzanan çıplak bacak sayısı az değildi. Ketil kuyrukta beklerken biraz rahatladı ve kalp atışları normale döndü. Ama tam normale döndüğü de söylenemezdi. Sabırsızlıktan neredeyse çatlayacaktı. Acaba bir şekilde kuyruğun önüne geçmeye mi çalışsaydı? Ama kapıdaki iki koruma görevlisini görünce vazgeçti. Korumalar bir seferde kaç kişinin gireceğine karar veriyorlardı. Onları kızdırırsa içeri girme şansını tamamen kaybedebilirdi. İçeri girememek o an başına gelebilecek en kötü şeydi. Ketil devamlı İnes ve korumalarının gelip gelmediğini görmek için etrafına bakınıyordu. Şimdiye kadar gelmeleri gerekirdi. Gazete binası o kadar uzak değildi. Diskoteğin bulunduğu katın balkonundan gelen seslere bakılırsa parti başlamış, eğlence tam gaz sürüyordu. Diskotekten yükselen Balkan pop müziği ezgileri Ljubljana'daki binaların çatılarına yayılıyordu. İnes ve yanındaki iki koruması geldiklerinde Ketil kuyrukta beklemekten sırılsıklam ıslanmıştı.
''Merhaba'' dedi İnes.
''Merhaba, nerede kaldınız?'' dedi Ketil.
''Haberimi yazıp teslim etmem gerekiyordu. Abdi için Müslümanların haberini yazdım'' dedi İnes.
Cümlenin son kısmını alçak sesle söylemişti. ''Anladım. Senin şu korumalara söylesen de bizi içeri soksalar. Kuyrukta beklemeyelim. Yardımcı olamazlar mı?'' diye sordu Ketil İnes'e.
İnes'in korumaları birbirlerine baktılar. Biri omuzlarını kaldırarak tuhaf bir yüz ifadesi takındı ve ''Neden olmasın?'' dedi. ''Onlar da kuyrukta beklemek istemiyorlardı.'' Korumalardan biri ''Gelin benimle'' dedi ve hep birlikte asansörün önünde bekleyen iki kapı görevlisine doğru yürüdüler. Kapıya gelince korumalardan biri kimliğini çıkardı ve yanındakileri de işaret ederek bir şeyler söyledi. Görevliler başlarını sallayarak onayladılar ve kuyruğun en önündekilerin kenara çekilmelerini işaret ettiler. Asansör zemin kata inmek üzereydi.
''Ne olup bitiyor, anlatır mısın?'' diye sordu İnes. Asansöre girdiler.
Ketil başını salladı ve dönüşümlü olarak diğer üç kişiye baktı. Asansörde onlardan başka kimse yoktu.
''Bogdan'ın diskotekte olma tehlikesi var. Ama sakin ol İnes. Bogdan senin peşinde değil. Bogdan'ın hedefinde Helle Madsen var. Helle'nin cinayeti gördüğünü sanıyor.''
''Ne?''
''Çete üyelerinin Bogdan'ın Ljubljana'da bitirmesi gereken işler var derken kastettikleri Helle'nin ortadan kaldırılmasıydı. Her şey buna işaret ediyor. Yukarı çıkınca daha detaylı anlatırım ne demek istediğimi.'' dedi Ketil.
''Grado'yu aramadın mı?'' diye sordu İnes.
''Evet, ama Öster Reicher'in şüphelenmemesi için Helle'ye koruma vermek istemedi. Onun da gelmesini istedim, seni de çağırdım. Çünkü senin yanında iki koruma var.'' dedi. İnes'in korumalarına baktı Ketil.
''Bize Bayan İnes Sivoniki koruma görevi verildi. Ne fazlası ne eksiği.'' dedi korumalardan biri.
Keçi sakallıydı ve bolca jöleyle saçlarını arkaya taramıştı.
''Evet, ama İnes tehlikede değil artık. Size Bogdan İnes'in yakınında olursa yakalama emri de verilmiştir herhalde.'' dedi Ketil.
''Bunu Grado ya da Siliç'le konuşmamız gerekiyor.'' dedi diğer koruma.
''Siliç'i aramanızı tercih ederim. Her ne kadar talimatları Grado vermiş olsa da sizin resmi patronunuz Siliç.'' dedi Ketil.
Kel kafalı ve diğerinden neredeyse iki kat daha uzun boylu diğer ajan Ketil'in söylediklerini başıyla onayladı.
İkna olmuş görünüyorlardı. Grado diskoteye gelmezse Siliç arayacaklardı. O anda asansörün kapısı açıldı ve diskotekte tüm hızıyla süren partinin gürültüsü, müziği, ışıkları asansör kabinine doldu. Asansörden çıktılar ve sola döndüler. Asansörün bulunduğu kule binadan ayrı gibiydi ve etrafında dolaşılabiliyordu. Diskotekte yüzlerce kişi vardı. Eğlenceye katılanların çoğunluğu karnaval kostümü giymemişti. Grado da geldiyse karnaval kostümlerine bürünmüş olarak gelmemişti. Onu bulmak kolay olacaktı. Ama Bogdan için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Büyük bir ihtimalle karnaval kostümüne bürünmüş, kılık değiştirmiş olarak oraya gelecekti. Bir an önce Helle Madsen'i bulmaları gerekiyordu.
Keçi sakallı koruma görevlisi telefonunu çıkardı ve İğnes'in önüne dikilerek birini aradı. Müziğin sesi çok yüksek olduğu için Ketil konuşulanları tam olarak duyamıyor, konuşmanın içeriğini de tahmin etmekte güçlük çekiyordu. Slovence bilmese de korumanın kiminle hangi konuda konuştuğunu tahmin edebiliyordu. Koruma görevlisi telefonu kapattı ve İğnes de Ketil'e bakarak 50-50 yapıyoruz dedi. Dipnot yarı yarıya.
Ne demek bu diye sordu Ketil.
Ben Sivonik'e arkadaşım da Helle'yi bulup ona göz kulak olacak. Helle'nin yakınında olacak ama kendisini fark ettirmeyecek. Partiyi dağıtmadan, kimseyi rahatsız etmeden Bogdan Kuhar'ı tespit etmeye çalışacağız. Siliş Grado'yla da konuşmuş. Grado yolda ve Siliş de yanına iki adam alarak buraya geliyor.
Grado Ketil'le konuştuktan sonra ona hak vermiş olmalı ki Siliş'i arayıp konuyu konuşmuştu. Ketil Siliş de Grado'nun konuşmalarını hayal etmeye çalıştı. Grado hiç dikkat çekmeyen bir operasyondan yana olduğunu söylemiş, buna karşın Siliş tüm istihbarat teşkilatını diskoteye yığmayı önermiştir. Sonunda bir anlaşmaya varmışlardı herhalde. Grado ve Siliş'in yanı sıra iki istihbarat ajanının da orada olması hiç yoktan iyiydi elbette.
''Siz şimdi burada bekleyin, biz gidip Helle Matsin'i bulalım.'' dedi Ketil, İğnes ve keçi sakallı koruma görevlisine. Ardından uzun boylu koruma görevlisini kolundan çekti. Adam da itaatkar bir ifadeyle Ketil'i takip etmeye başladı.
''Helle Matsin nasıl biri?'' diye sordu koruma görevlisi.
''Sarı saçlı, geniş omuzlu ve uzun boylu ama kostümle gelmiş olabilir. Takımıyla beraber gelecekti. Handbol takımındaki arkadaşlarıyla birliktedir. Dans pistine bakalım önce.''
36. ayrımın sonu. Sayfa 397.